Arkası Yarın. Cam ve Elmas. Eser Sadık Yalsız Uçanlar. Seslendiren Selahattin Koca Aslan.
Telefonun sesine uyanıyorum. Resepsiyonist, efendim günaydın diyor, saat 8. Duş alıp iniyorum. Ses teknisyeni ile muhasebecim. Oo beyefendi, gözünüzü gören cennetlik. Kahvemi alıyorum. Ya birader, bir lokma bir şey ye de sonra zehirlen. Abi boş ver diyorum. Teknisyen, akşam gelmedin diyor. Nereye? Hocam, üniversitedeki hoca davet etmişti ya. Tüh, unutmuşum diyorum. Yönetmen geliyor. Herkese hayırlı sabahlar. Afiyet olsun. Sağ ol diyor herkes. Şoförü soruyor. Lobide diyor muhasebeci. O erkenci doğru ya. Tabağını tepeleme dolduruyor. Ya arkadaşlar, su ne kadar kireçli değil mi? Evet ya diyor muhasebeci. Vallahi zorunlu olmasa duş almayacağım. Ruh gibisin. Nerede diyor. Kahve almaya gidiyorum. Yedek akülerin hepsini alalım. Tamamdır diyorum. Çıkıyoruz. Üç yanı da şehrin. Radyoyu açsana diyor yönetmen. Şoför teybi kapatıyor. Kafkasya'da önemli petrol yatırımları bulunan Norveç, bölgede işbirliği için kolları sıvadı. Kars'ta bulunan Norveç ve Gürcistan heyeti, bugün Kars Ticaret ve Sanayi Odası'nda belediye başkanı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, oda üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Sınır ötesi işbirliğinin sağlanabilmesi için en büyük engelin Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ sorunu olduğunu vurgulandığı toplantıda, işbirliğinin sağlanabilmesi için Kafkas ülkelerinin sivil toplum kuruluşlarıyla yerel yönetimlere önemli görevler düştüğü, tezkere ne oldu acaba diyor yönetmen. Ne olacak, grup kararı aldılar, geçecek diyor teknisyen. Almadılar diyor muhasebeci. Almadılar mı? Doğru ya, almamışlardı. Abi haber yok diyor şoför. Tamam, keyfine bak. Şehir berbat ama caddelerin, sokakların planı dikkatinizi çekti mi? Evet ya. 1800'lerde Hollandalı mühendisler çizmiş diyor muhasebeci. Deme yahu diyor teknisyen. Dedim bile diyor muhasebeci. Birbirini dikine kesen ızgara ızgara planlı caddeler. Abi şehri Ruslar, Ermeniler yakıp yıkmış zamanında. Canım caddeleri de yıkmadılar ya. Sade bir dursana. Çekim mi var? Yönetmen iniyor. Caddeyi kesen eski bir sokaktaki Rus yapılarına bakıyor. Eliyle çerçeve belirliyor. Hadi diyor, iniyoruz. Gördüğüm rüyanın etkisindeyim. Yaptığım çerçeveleri, sokakta koşuşturan insanları, ''Abi ne çekiyorsunuz?'' diye soran çocukları, yönetmenin sözlerini, kamera hareketlerini sanki görmeden, duymadan yapıyorum. Uyur gezer gibiyim. Öğleye kadar şehir ayrıntıları, sokaklar, insanlar, yapılar görüntülüyoruz. Yemeğe Azer lokantasına gidiyoruz. Yine etli, yağlı, ağır yemekler, yoğurt, pilav söylüyorum. Hızla yiyip öğleden sonraki çalışma saatini öğreniyor. İnternet kafeye gideceğim. Nerede buluşalım diye soruyorum. Yönetmen saat 2'de dergahın kapısında olalım diyor. Kapıdan söz et bana. Kapıdan mı? Evet. Kapıdan değil. Onu tutan şeyden söz etmek isterim. Nasıl yani? Harakanlı bilge şöyle der. Kapıyı tutan milin 30 yıl boyunca kulağımda dönmesi, Allah'ın bana ne yapacağını bilmememden daha kolay gelir. Bir insan kilitli olmayan ama içeriye doğru açılan bir kapıyı boyuna itiyor, çekmek aklına gelmiyorsa, odada hapistir demiştin, hatırlıyor musun? Yaşamım kapıyı dışarı itmekle geçmiş. Bir an için durup kapının açılma yönünü düşünmemişim. Bunu boşandığımız gün duruşma çıkışı, bir veda selamı vermeden koridorda gözden kayboluşunu izlediğimde fark etmiştim. Şiddetli geçimsizlik. Ne yargıç inanıyor buna, ne sen anlıyorsun, ne ben. Aklımızın tıkandığı bir yerdeydik. Oradan bir çıkış yolu yok. Yol bitti. Bir tartışmamızda hatırlarsan, yarın kimin daha çok acı çektiği ortaya çıkacak dediğimde, hah demiştin. Cennet ve cehennem diye bir şey yok. İkisi de içimizde. İkimizden daha güzel bir cehennem mi var? Oysa cennetim olman için istemiştim seni. Yoldaşın olmak için. Rivayet ederler ki, öğrencilerinden biri Bilge'den Lübnan Dağı'na gidip alemin kutbunu görmem için bana izin ver diye dilekte bulundu. Bilge izin verdi. Dağın eteğine ulaşınca topluluğun bir cesedin başında oturmakta olduğunu gördü. Niçin beklediklerini sordu. Alemin kutbunun gelmesini bekliyoruz dediler. Çünkü günde 5 kez burada olur ve imamlık yapar. Sevindi. Biraz sonra herkes cami avlusundan kalkan güvercinler gibi hareketlendi. Şaşkındı, gözlerine inanamıyordu. Şeyh topluluğun önüne geçti, tekbir aldı. Heyecandan bayılmıştı. Kendine geldiğinde ölü gömülmüş, Bilge gitmişti. O yıldız kimdi diye sordu. Harakanlı Bilge dediler. Peki tekrar ne zaman gelir? Sonraki namaz vaktinde. Ben dedi adam, onun yolunun bağlısıyım, dergahının yolcusuyum. Uzun süredir seferdeydim, Harakan'a dönmek istiyorum. Bana yardım edin. O halde bekle. Namaz vakti gelince Bilge bir bulut gibi yere indi ve topluluğun önüne geçti. Genç atıldı hemen. Eteğine yapıştı, heybete düştü, titremeye başladı. Birinci kendisine döndüğünde reyin çahar suyu başındaydı. Harakan'a doğru gidiyordu. Dergaha yaklaştığında Bilge'yi karşısında buldu. Gördüğünü kimseye söyleme. Çünkü beni iki dünyada da gizlemesini istedim. Bir diri dışında kimse beni görmedi dedi. Döndü, dergaha yöneldi, kapıya gelince durup baktı. Bistamlı Bayezid'di o, diye ekledi. Dergahın kapısında buluşuyoruz. Yönetmen, arkadaşlar bugün tabyalarda çekim yapacağız diyor. Peki niçin buradayız diye soruyor muhasebeci. Söyleşi yapacağımız kişi şeyhin yakın dostu. Onun ricasıyla kabul ettim. Burada bir ön görüşme yapıp çekime gideceğiz. Dergaha giriyorum. Şeyh yandaki odada her zamanki yerinde birkaç müritle söyleşiyor. Kapının yanına usulca oturuyorum. Başını hafifçe sallayarak selam veriyor. Hızır'la ilgili soruyor biri. Harakanlı Bilge diyor. Bir gün bir dervişe sormuş. Hızır'la dost olmak ister misin? İsterim demiş adam. Kaç yaşındasın? 57. 57 yıl boyunca yediğin ekmeğini geri ver Allah'ın, onun rızkını yediğin halde Hızır'la arkadaş olman doğru değildir. Dost isterseniz o yeter. O dostsa her şey dosttur. Gözleri sanki bir yere bakıyor ve oradan okuyormuş gibi konuşuyor. Kelimeleri o kadar yatıştırıcı ki kulağımdan giren her sözcük içimdeki bir yarayı buluyor, onu onarıyor. Size Bilge'nin kim olduğundan söz etmiştim, hatırlarsınız. Yiyecek toplama arzusuyla yuvadan ayrılan, bulamayan, dönmek isterken yolunu şaşırarak hayrete düşen ve yolunu yitiren kuşa benzer. Bir de inleyenler ve yükü ağır olanlar vardır. İnleyenler, yara almış olanlardır. Yükü ağır olanlarsa vaktin erbabıdırlar. Yara alan iyileşmez, yükü ağır olana acımak gerekir. Peygamberlere indirdiğini, gönderdiğini velilere gönderseydim, ondan başka ilah yoktur diyecek tek kişi kalmazdı. Mustafa'ya gelmiş olan Kaf Dağı'na inseydi, paramparça olurdu. O halde diyeceksiniz, bizim azığımız ne olmalı, nasıl yaşarız? Haklısınız ama size arayarak bulunamayacağını ben öğretemem. Bunu ancak tadarak bilebilirsiniz. İlk adımda Allah var, başka bir şey yok deyin. İkinci adımda onunla dost olmaya çalışın. Sonrasını düşünmeyin. Sonra yanmaya başlayacaksınız. Harakanlı öğle yemeğinden söz etmiş bir gün müritlerine. Bir halifesi dışında kimse onun bahardan bahsettiğini anlayamamış. Şöyle demiş: Civan mertlerin öğle yemeği nedir bilir misiniz? Onlar iştahları kaçanlardır. Denizler dolusu muhabbet şarabı içerler ama doymazlar. Kalmak için bir adım daha atmalıdırlar. Fakat ona koşmaktır asıl olan. Bunu koşarken göremezler. Sadece ona koşmak. Koşarken susamış bir halde ölmek. Bu neye benzer biliyor musunuz? Çölde yolculuk yapan birinin az suya kanmayınca kendini su kuyusuna atarak susamış bir halde boğulmasına. Orada ona sorarlar, öldüğün yerde kanını gördün mü? Eğer öldüğüm yerde hiçbir yaratılmış yoktu derse, kanı kendisine helaldir. Yolun yolcularının genellikle üç amacı vardır. Birincisi, onun seni bildiği gibi kendini bilmendir. Bunların az olduğunu görüyorum. İkincisi, hem kendinin hem onun var olduğunu bilmendir. Üçüncüsü, her şeyin o olması ve senin yok olmandır. Odanın kapısı usulca aralanıyor bu sırada. Şeyh, konuğu görünce hareketleniyor. Ardından yönetmen giriyor. Hoşbeşten sonra çekim konusuna geçiliyor. Şeyh bir ara bana ve yönetmene bakarak, ''Benim dostum sizin de dostunuzdur. Çünkü siz de benim dostumsunuz. Ona iyi bakın. Fazla yormayın. Onun değerini bilemedik.'' diyor. ''Aman efendim estağfurullah.'' diyor adam. ''Eğer,'' diyor şeyh, ''bütün dünyayı bir lokma yapıp onun ağzına koyarsanız, hakkını yerine getirmiş sayılmazsınız.'' Adam utanıyor, kızarıp bozarıyor, ''Lütfen efendim yapmayın.'' diye kıvranıyor. ''Eğer,'' diye sürdürüyor şeyh, ''onu ziyaret etmek amacıyla doğudan batıya kadar yürümüş olsanız, yeterince yürümüş sayılmazsınız.'' Adam ağlamaya başlıyor. ''Gerçeğin yolcuları niçin ağlar biliyor musunuz?'' diyor. ''Gönül ağlayınca gözyaşı kanlanır. Kulak duyunca kemik erir. Zamanı gelince her şey yok olur.'' Adam sessizce ağlıyor. Herkes önüne bakıyor. Adamın belli belirsiz ağlayışı dışında ses yok odada. Yönetmene bakıyorum bir ara, çekim için sabırsızlanıyor. ''Hepimiz,'' diyor şeyh, ''aynı hastalığa sahibiz. Hastalık aynı olunca ilacı da bir olur. Hepimiz gaflet hastalığına yakalanmışız. Gelin uyanalım.'' Bir mürit cezbeleniyor. ''Hay!'' diye göğsünden ses çıkıyor. Bir süre cezbede kalıyor. Adam sessizce ağlıyor. Bakıyorum, yanağından ip gibi yaş süzülüyor. Harakanlı bilge buyurur ki, ''Gönül eri, kalbini koruyan kimsedir. Aşksa, aşıksa, gönlünde daima onu hatırlama endişesi taşır. Allah'ın, kulun kalbinde kendisi dışında bir şeyin olmadığını görmesinden daha güzel ne olabilir? Allah'ın, kulun kalbinde kendisi dışında bir şeyin olmadığını görmesinden daha güzel ne olabilir? Teknisyenle muhasebeci pencereden bakıyorlar. Şeyhin onlara baktığımı fark ettiğini görünce utanıyorum. Harakanlı bilge kendisine bağışlanmış hikmetle konuşuyordu. Bir gün şöyle demişti. Bir elçi haberi vardır bilir misiniz? Nedir efendim? Sordular. Allah hikmeti gönderir ve 70.000 melek onunla kol kola dolaşır. İçinde dünya sevgisi bulunmayan bir kalbe girerek oraya yerleşmek ister. Yerini bulunca da meleklere artık siz de yerinize gidin der. Ve hikmet ertesi gün kalbine yerleştiği insanın dilinden konuşmaya başlar diye cevapladı. Cümlesini yarıda kesmiş gibi susuyor. Kısa bir sessizlik oluyor ve yeniden hareketlenerek hadi buyurun diyor. Avluda çay içelim. Dostlar da işlerine baksınlar. Herkes ayaklanıyor. Çıkıyoruz. Teknisyen bana ve yönetmeni yaklaşıyor. Abi gün bitiyor. Daha gidip seti kuracağız. Yönetmenin sabırsızlığı biraz dinmiş. Bir çay içip gideceğiz. Tamamdır. Şeyh izin isteyip ayrılıyor. Tabyalara doğru ilerliyor minibüsümüz. Ayrılırken elime bir müridin tutuşturduğu kağıdı açıyorum. Kimin kapısında bir yıl beklersen, sonunda bir gün der ki, gel bakayım, bunca zaman niçin bekledin? Onun kapısında 50 yıl bekle, sana ben kefil olurum. Kimin kapısında bir yıl beklersen, sonunda bir gün der ki, gel bakayım, bunca zaman niçin bekledin? Onun kapısında 50 yıl bekle, sana ben kefil olurum. Ona kitaptan benim için tesadüfen bir sayfa açıp gördüğü ilk cümleyi not etmesini söylemiştim dün. Altında kargacık burgacık bir yazıyla kefil olan Harakani yazıyor. Bir gün dergahına gelen bir gezgine olgun insanın belirtisini sormuştum. Adam elini yenine götürüp içinden daha önce koymadığı şeyi çıkaran kimsedir diye cevaplamıştı. Hayır demiştin. Kamil insan her şeyi açıkça gören ve artık elini cebine götürmeye gerek duymayan kimsedir. Ben bu sözleri anlayamıyorum. Sözlerin beni yakıyor, dayanamıyorum. Düşlerime sokulup duruyorsun, beni kapına çağırıyorsun. Bilmiyorsun ben yaralıyım, çok günahkârım, beni hiçbir su arıtamaz. Çocukken ölüyü ölüden almayacağım. Bana bilgi gerekmez, ben sadece senden isteyeceğim derdim. Hiç arkadaşım olmadı, yapayalnızdım. Bir loşlukta, bahçemizin dibindeki çalılıkta açtığım gedikten çıkılan ıssız patikada bazen geceleri yürürdüm. Sokakta değil, korkunun içinde yürürdüm. Bir korku koridoru gibiydi. Orada gördüğüm yalnızlığı insana benziyordu. Yalnızlığın en çok insana benzediğini o zaman görmüştüm. Ondan sonra hep insanı da yalnızlığa benzettim durdum. Bazen dururdum sokağın bir yerinde, boşluğa bakardım. Başımı bir el kaldırırdı, göğe bak derdi. Oradan geldin sen, yurdun orasıdır. Oraya layık bir ışığa gir. Bunu nasıl yapacağım? İlmini ölmeyen diriden al, ölüyü ölüden alma. Bu sesi duymuştum. Bütün sırların yazıldığı defterim ben. O defterin tamamıyım demiştim.
Arkası Yarın. Cam ve Elmas. Eser Sadık Yalsız Uçanlar. Seslendiren Selahattin Koca Aslan.